bendeniz Mevlana ve Mesnevi konusunda her zaman heyecanı en az sizin kadar hissetmiş bir kardeşinizim. Fakat Pendik'te oluşu manidar. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Mesnevi-i Şerif'i yazdırırken ekseriyetle Meram'a doğru giderlermiş. Şehrin merkezinden çıkıp Meram mevki denilen biraz daha şehrin dışındaki bağlık bahçelik yere çıkarlarmış. Kendimce öyle tefevül ettim. Öyle yakıştırdım. Dedim ki şehrin merkezinden uzak gibi ama inşallah burası Hazreti Pir'in Celaleddin Rumi Efendimizin Hüsamettin-i Çelebi'ye yaz Hüsamettin diyerek hitap ettiği ve o güzel güzide beyitlerin çıktığı yer olur. İnşallah nuruna efendim hatta süruruna burada biz mazhar oluruz diye düşündüm. Kainatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, tesadüfe yer olmadığını bilen insanlar olarak burada bulunmamızın da bir tesadüf olduğu kanaatini taşımıyorum. Tesadüften öte tam bir tevafuk olduğu kanaatindeyim. Gelen her kişinin, bendenizle dahil edeceğim müsaade ederseniz size, gelen her kişinin bu manevi rabıtadan, bu manevi efendim nüveden nasiptar olduğunu ve nasibinde olduğunu düşünerek başlıyorum. Bizleri bu bilinçte, bu şuurda, bu tevhidde birleştiren esas nurun sahibi, taşıyıcısı, sırat-ı müstakimin göstericisi, mahbubul kulub, mürebbi-i vicdan, şemsüdduha, beddüddüca, Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de en güzel salatü selamlar tarafımızdan arz olunsun. Efendim bu niyazlarla başlıyorum. Eski sohbet geleneğine tabi olan insanlar da tamamıyla her şeyiyle istiğfar edip konuşulan meclise intikal etmeye çalışırlarmış. Yani en önce Cenab-ı Hakk'a istiğfar ederler. Ya Rabbi ben bir sohbete gidiyorum. Bir derse gidiyorum. Bana lazım olan şeyi, benden razı olacağın ilmi, bende bulunmasını istediğin hali bana giydir, bana ver, ihsan et diyerek üzerlerine güzel kokular sürer, tertemiz libaslar giyinirler, tevbe-i istiğfar ederek meclislere girerlermiş. Bu birlikteliği yaşamak istiyor muyum? Bu bizim özlemimiz. Bendeniz bu sohbette, sohbet diyorum yüksek müsaadelerinizle, bu sohbette hem Mesnevi-i Şerif'in mahiyeti hakkında Dibace-i Mesnevi'den şerh etmeye çalışacağız. Dinlediklerimi aktaracağım. Hem de bu meyanda bundan sonra devam edecek olan Allah ölüm kalım vermezse, efendim herhangi bir mani olmazsa, nasip ederse, bundan sonra devam edecek olan bu geleneğin de detaylarını, ana hatlarını sizlere arz edeceğim. Mesnevi ile sizlerle, belki sizlerin kendileriyle tekrar bir tanışması olacak bu. Protokol icabı değil, gerçekten medyunu şükran olarak ifade ediyorum. Pendik Belediyesi'ne böyle bir güzel mekanı bu iş için tahsis ettiklerinden dolayı. Resmi ağızla konuşmayacağım. Bizim kendi örfi lisanımızla konuşacağım. Allah vesile olanlardan, gelenlerden razı olsun. Şimdi müsaadenizle Cenab-ı Pir Efendimiz'den şöyle başlayarak biraz biraz efendim işin manevi havasına girmeye çalışalım. Mevlana denilince akla aşk gelir olmuş. Zühtü, Cüneyt, hep söylüyorum lütfen bu hafızalarda kalsın. Daha çok işiteceksiniz gerçi, yazmakta acele etmeyin. Yani bendeniz bunu 2-3 sohbette bir söylerim. Zühtü Cüneyt, Terki İbrahim Etem, İrfanı Beyazıt, Aşkı Mevlana demişler. 4 haslet, 4 kişi de sembol olmuş artık. Terk denilince akla İbrahim Etem gelir olmuş. Bel Sultanı. Zühd denilince akla Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz gelir olmuş. İrfan denilince Hazreti Bayezid-i Bestami. Fakat aşk denilince o sahada at oynatan Mevlana derlermiş. Hepsi aşıktır. Hepsi aşkıyla terki, zühdü, zikri, şükrü, fikri hepsi onu öyle meşk etmiştir. Fakat direkt olarak yeni tabirle aleni olarak aşktan gözüken zat Hazreti Mevlana'dır. Bu sebepten paylaşılamamıştır. Aşkı bilenler tarafından da, bilmeyenler tarafından da hepsi bizim Mevlana'mız demişlerdir. Ham maddesidir çünkü aşk. Kainatın ham maddesidir. Fakat bunu Cenab-ı Pir'de arz etmekten haya ediyorum. Onun nezdinde aşk kelimesini açmaktan haya ediyorum. Ama Divace-i Mesnevi'de huve usulü din veya başka nüshada aslı usulü din kelimesinde birazcık olsun açmaya çalışacağım. Cenab-ı Pir Efendimiz Horasan'da Bel denilen devletin sınırları içerisinde olan yerde 604 Rebiül Evvelinde doğmuşlar. Malum çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Birkaç dakika içerisinde hemen özetlemeye çalışacağım. İşte Belh'teki Moğol istilası, oranın siyasi çalkantılı durumları, babası Sultanül Ulema Muhammed Bahaddin Veled Hazretleri'nin duruşu, karakteri ve ilmiye sınıfına mensup oluşu, ailesini de ilimle mücehhez kılmak ve imanla yaşayacakları bir belde bulmak gayesiyle Belh'ten çıkıp önce hacca, hacdan sonra tekrar Şam'a, Musul'a, değişik yerlerde hicret etmişler ve sonra Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Konya'ya yerleşmişler ve malum artık Konya denilince akla Mevlana gelir. Konya'dan Hazreti Pir'in türbesini çıkartın, diğer şehirlerden farkı yoktur. Konya'nın alameti farikası Hazreti Pir'in türbesidir. Mührünü vurmuştur yani. Sadece oraya mı vurmuştur? Hayır. Demin söylediğimiz dört hasleti saydık ya, Mesnevi sohbetin içerisinde konuşuyoruz hep bunları. Çünkü Mesnevi de, Cenab-ı Pir de gökten zembille inmiş bir zat değil. Belli bir kültürün devamı. Anadolu'nun dört büyük direği var derler. Bunlara evtadı erbaa. Dört direk denir. Evtadı erbaa. Nedir onlar? Kimlerdir? Hacı Hünkâr-ı Veli, Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Şaban-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Pir'in bir lakabı da Mollâ-yı Rûm'dur. Kutbu tasarrufu Rûm'dur. Yani Rûm diyarında tasarrufu tamam olan zat. Bunlar da Anadolu'nun direğidir. Şaban-ı Veli, Bayram-ı Veli, Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi. Bunlara da Evtad-ı Erba'a, dört büyük direk deniyor. Bu malumat ne kadar kitaplara geçti, güncel olarak takip edemiyorum. Burada, bu sohbette, sohbet adetine riayet eden bir zümreye yetişmiş, bahtiyar bir insan olarak kendimi görüyorum. Ve size oranın mahsullerini aktarmaya çalışıyorum, arz etmeye çalışıyorum. Hazreti Pir Efendimiz, tamam hafif kırık gözlüdür, zayıf naiftir. Hatta böyle kaplıcaya gittiğinde tenini böyle almış çekmiş. Yani Allah yolunda herhalde bir tek şikayetçi sensindir demiş benden. Bu kadar seni zayıf bıraktım falan diye. Sultan Veled Hazretleri biraz daha şey iri yarı. Cenab-ı Ali mizacındaymış. Yüzü de hatta yanakları da pembeymiş. Müsaade ederseniz böyle arada aklıma geldikçe güzellikleri de paylaşmak istiyorum. Bir keresinde diyor ki Hazreti Pir, Allah'ı sevenlerin rengi sarı olur. Benizleri sarı olur. Sultan Veled Hazretleri ağlamaya başlamış. İçi yanmış böyle bir derin nefes çekmiş, ağlamış. Ne oldu evladım, niye ağlıyorsun? Ya babacığım böyle dediniz. Benim yanaklarım kırmızı, iri yarı böyle tombulcayım. Oğlum demiş, Allah'ı sevenlerin rengi sarı olur. Allah'ın sevdiklerinin yanakları pembe olur demiş. Gönlünü almış. Böylece bütün kitleye seslenmiş olduk herhalde. Arada kimse kalmadı. Hazreti Pir Efendimiz biraz daha zayıf naif. İlk bakıldığında böyle Türkmenistan, hani Türkistan, Türk olduğunu söylüyor. Türgest, yani ben Türk'üm diyor kendisi. Çünkü o milliyette yaşamış. Hani bugün hepimizin soyunu araştırsak muhakkak bir yerlere dayanıyordur. Daha ötesi işte Adem ile Havva'nın çocuklarıyız. Ama o kültürü tamamen benimsediği ve artık o coğrafyada kendisi zikredildiğinde veya orası zikredildiğinde onunla beraber özdeşleşmiş olan herkes o milliyetten, o cibriyettendir. Biz hepimiz Türk milletiyiz. Milliyet olarak öyleyiz. Çünkü biz bu güzel cennet gibi vatanın ferdiyiz ve buranın örfüyle büyüyoruz. Ne olursak olalım. Seyit de olsak, başka soydan da gelsek ama bu coğrafyayı biz sevdiğimizden ve buraya katkımız bulunduğundan dolayı milliyet olarak böyle söylüyoruz. Bu taassup değil. Bu ırkçılık değil. Yaşadığımız toprağın hakkını vermek adına hubbul vatan minel imanın zahirdeki tecelli etmiş şekli. Evet. Hazreti Pir dedik, aslım Türk tür diyor ama an asıl biliyorsunuz Cenab-ı Pir Mevlana Cahit-i Rumi Efendimiz Hazreti Ebubekir soyundandır. Hazreti Ebubekir Efendimizin soyundandır. Babaları Muhammed Bahaddin-i Veled. Dedeleri Hüseyin Hatibi, Ahmet El Hatibi, Mahmud, Mevlud, Sabit, Müseyyep, Mutahhar, Abdurrahman ve Hazreti Ebubekir Sıddık. 11. torunudur Cenab-ı Sıddık Efendimizin. Hazreti Ebubekir Efendimizin dedeleri yukarıda Peygamber Efendimizin dedeleriyle birleşir. Ya 6. kuşakta ya 5. kuşakta Hazreti Sıddık-ı Ekber'in dedesiyle Hazreti Peygamber'in dedesi buluşur. Fakat an asıl Hazreti Sıddık neslindendir. Anne tarafından da Hüseyin el-Hatibi zevce olarak kendisine meşhur Serahsi'nin kızı Firdevsi Hanım'ı aldıklarından, Serahsi Hazretleri de seyit olduklarından, ayrıca nesillerinde Hazreti Peygamber Efendimizin nesliyle bu şekilde bir yakınlığı vardır. Malum anneden geçmez seyitlik, babadandır. Ayrıca İbrahim Ethem'in sülalesiyle de, nesli pakiyle de Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin dedesinin babasında bir birleşme vardır. Yani bahsettiğimiz zatlarla hepsiyle böyle sanki Cenab-ı Hak o neslini de seçmiş, yolunu seçtiği gibi zaten. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'e Mevlana deniyor. Göçtükten sonra verilmiş bir lakaptır bu. Ama malum o zamanın adetlerinde de, İslam kültüründe de Mevlana ismi alim olan, bulunduğu cemiyete yön veren, onlara sahiplik yapan Efendimiz, Seyyidimiz manasına gelen bir söz. Hani bazen çok sofu olan kardeşlerimiz ya Mevlana işte Mevlamız demek, günah değil mi, şirk değil mi falan diyorlar. Hemen bendeniz bir karineyle cevap vermiş olayım. Gerçi aramızda yoktur o sözü söyleyen ama hani olur da böyle bir söze muhatap olursunuz. İstifamı çözmek adına cevaplandıralım. Hazreti Ali Efendimiz'e bir gün radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz Mevlana diyor. Mevlay, efendim. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz bana böyle söyleme diyerek haya ediyor. Hayır diyor Hazreti Ömer. Resulullah ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ben kimin Mevlasıysam, efendisiysem Ali de onun efendisidir. Resulullah bizim efendimizdi diyor. O zaman sen de bizim efendimizsin. Hazreti Ömer Efendimizin bizzat Faruk, adil olan Hazreti Ömer Efendimizin Hazreti Ali'ye hitap etmesinden biliyoruz ki söylendiği niyete göre meşru bir ifadedir bu. Mevlana, feyiz aldığın, sahibiyetini hissettiğin, imani, dini, itikadi mevzuları çözdüğün zatlar senin efendindir. Onlar bizim başımızın tacıdır çünkü. Arz edebiliyor muyum? İnsan böyle insanları kendisine efendi eylemezse başka efendiliklerin tasarrufu altında eriyiverir. Çünkü bu efendiler onlara efendi olma yollarını açarlar. Hür olma yollarını açarlar. Dibace-i Mesnevi de söylediği gibi. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin işte Hazreti Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra, karşılaştıktan sonra kendisi daha evvel 100 tane kadar şeyhe mülaki olmuş, sohbetine ermiş. Bazı kelimeleri ısrarla kullanıyorum. Görüşmüş demiyorum mesela, mülaki olmuş diyorum. Sizden bir şey daha istirham edeceğim. Malum ilk sohbet olduğu için tanışma faslı bu. Bu kelimeleri bilhassa kullanıyorum. Günlük hayatımda çarşıda, pazarda mülaki desem kimse bakmaz. Bu sohbetin hakkı ama bu sözler. anlaşılmıyor diye lütfen dinlememezlik etmeyiniz. İki kere, üç kere evvelinden sonundan böyle dinlenirken ne olur? Aa, şu manaya geliyor herhalde dersiniz. Bir bakarsınız ki siz de mülaki olmuşsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani aşina olursunuz. Siyakından, sibakından, yani evvelinden, sonundan, ya herhalde şu manaya geliyor gibi düşünün. Bunlar çok güzel kelimelerdir. Yani mülaki kelimesinin tam karşılığı yoktur başka lisanda. Şimdi likaullah'tan tut da tesadüf etmeye kadar manaları var mülaki olmanın. İnşallah o ayrı bir bahis. Metin şerhinde belki Mesnevi'nin beyitleri arasında bunları da zikretmeye çalışacağız. Zevke müteallik bir hadise daha söyleyeceğim. Şimdi bak bunu da anlatamadık belki. Manevi zevki olanlar için, gönlünde muhabbeti meşketmek isteyenler için o frekansta, o havada bir şey daha arz edeceğim. Hazreti Şems-i Tebrizi Efendimizin şeyhine hep talebeleri şiirler yazarmış. 200-300 tane halifesi varmış Hazreti. Halife demek, yani Allah muhafaza, Şeyh Efendi göçtüğünde yerine oturabilecek veya şeyhi temsil edebilecek zat demek. Yetiştirmiş, kalifiye eleman diyorlar ya. Şubesi, merkeze bağlı şube. Şems-i Tebrizi yazamazmış. Üzülmüş. Şeyhine demiş ki efendim çok üzülüyorum. Talebelerinizin her birisi birer şey getiriyor. Fakat ben size şiir yazamıyorum. Zorlayarak da olmaz bu. Demiş ki şeyhi, üzülme ya Şems. Ben sana öyle bir ağız vereceğim ki kıyamete kadar susmayacak demiş. Üzülme yazamıyorum diye. Sana öyle bir ağız vereceğim ki ben, veya Allah takdir etti bu seyri sürükte, bu seyri sürükün neticesi de budur. Senin emanetini, senin hazineni aşikar eyleyebilecek öyle bir ağız vereceğim ki kıyamete kadar susmayacak demiş. İşte Hazreti Mevlana şiirlerine Şems-i Tebrizi diye mahlas atar. Şems-i Tebrizi mahlasında yazılan bütün şiirler Hazreti Mevlana'ya aittir. Kıyamete kadar da susmayacağı şimdiden belli. Hala terü taze, hala muhabbetle konuşuyoruz. Şems'in ağzı olmuş Hazreti Mevlana. Tam bu meyanda hemen şunu zikredelim. Mesnevi'in diğer bir adı da Hüsamname veya Hüsamîname. Hüsamettin-i Çelebi'ye hitap ederek yazmış. Bir gün Hüsamettin-i Çelebi Hazretleri, efendim lütfetseniz de yazsam, yani sizin sohbetlerinize ermek çok büyük bir efendim nimet. Fakat bunlar başkalarına da kalsa diye arz ediyor. Hazreti Pir de sarığının kenarından bir kağıt parçası çıkartıyor. İlk 18 beyit. Mesnevi'nin ilk 18 beyti. Zaten Mesnevi'nin ilk 18 beytinden sonrakilerin hiçbirisini Cenab-ı Pir kendi eliyle yazmamıştır. Hüsamettin Çelebi'ye yaz demiştir. Hazreti Hüsamettin Çelebi de yazmıştır. Sendeki muradı Allah bana da ilham etti. Demek ki bu Allah'ın muradı. Bununla başlayalım. Ondan sonra elinde kalemini, kağıdını, divitini neyse hazır tut. İnşallah sen de yazmaya azmet diyor. Bir başka yerinde diyor ki, bu mesnevi senin anlayışına göre söylendi ya Hüsamettin. Çünkü artık anlatamamaktan ölüyorum diyor. Muhatap bulamıyorum. Diyorlar ki Hüsamettin-i Çelebi'ye anlattığı için insanlar anlayabiliyor. Şems-i Tebrizi'ye hitap ederek yazsaydı ancak ikisi anlardı diyorlar. Okuyacağımız kitap böyle bir kitap. Mesnevi'yi ne kadar anlayabiliyorsanız o kadar kısmına eyvallah deyin. Tasavvufi meydan tabiriyle eyvallah deyin. Ne kadar anlayabiliyorsunuz? Eyvallah. Siz muhabbetle kendi güzel örnek hayatınızla, ahlakınızla her gün kendinizi geliştirdikçe ve mesneviyle Allah'ın ve Resulünün muhabbetiyle her gününüz, dakikanız geçtiği müddetçe ondan anlayışınız da kendiliğinden artacaktır diyorlar eskiler. Okumaktan geri kalmayın. Okumamakla kendinizi perize sokmayın. Ya ben anlamıyorum, çok ağır mevzular demeyin. Nasibiniz kadarını alırsınız diyorlar. Mesnevi bir mürşit kitaptır. Bakın buraya kadar arz ettiğim cümlelerin hepsi Mesnevi'yi anlatmak adına önemli cümlelerdir. Mesnevi mürşit kitaptır. Nasıl bir kitap? Mürşidi de, müridi de, öğretmeni de, talebesini de, cahilini de, alimini de, fakihini de, hanımını da, erkeğini de, herkesi kendi sahasına göre irşad eder. Böyle vücuda gelmiş eser, dünya üzerinde azdır. Hani diyor ya, Hazreti Molla Cami, Nist peygamber, veli dalet kitap, peygamber değilsin ama kitabım var şeklinde. Molla Cami'nin sözü bu manada. Yani o kadar şumullü ki, Allah tarafından gönderilen elçilere gönderilmiş kitap ancak bu kadar şumullüdür. Yani senin Allah'ın vahyinden beslendiğin ve peygamberin aşkından böyle muhabbetle kanarak içtiğin o kadar belli ki böyle bir eser vücuda gelmiş diyor Hazreti Molla Cami. Molla Cami adı üstünde her şeyi cami bir adam. Nefahatül Ünsü yazmış, birçok evliyaya mülaki olmuş, görüşmüş, onlarla sohbet etmiş. Öyle hemen öldüm bayıldım diyen bir adam değil. Nice ummanlar görmüş. Fakat Hazreti Pir'i gördüğünde de hayran kalmış. Eserini gördüğünde de. Şimdi bu kısa girişten sonra artık Dibace-i Mesnevi'ye sanki halen ruhen hazırmışız gibi mi geliyor? Bazı böyle talebeler, onlara ben müfredata aşık talebeler diyorum. O müfredat işlenmeden bir şey eksik kaldı zannederler. Halbuki bu da müfredata dahildi. Şu konuşmalarda yine müfredata dahil. Fakat önümüzdeki metni de işleyerek gitmeye gayret edelim. Kitabı okurken eski kültürümüzde, bizim yetiştiğimiz sohbet kültüründe de böyleydi. Herhangi bir kitap alındı ele, feyiz murad edilerek. Bir kere her gün kişi bir kitap okumalı. Yani kitaptan bir bölüm okumalı. Velev ki şöyle derdi benim rahmetli hocam. Kitap okuyacak halde değilsin, çok yorgunsun. Akşam yatmadan evvel şöyle bir aç, kitabın yüzüne bak, kapat derdi. Niçin? Feyzin saati belli değildir. O an verirler. Hiç ümit etmezsin, o an alıverirsin. Adam başka bir şey icat etmek için günlerce yatar kalkar, deneyler yapar, bilmem ne yapar. Formülü hazırlarken bir uyuyakalır, rüyasında görüverir, bir yere bir bağlar, aa ampul der ya, işte ışık buldum. Kim buldu? İşte acıdı. Çok fazla yoruldun ama acıdı. Mesaisini gördü Allah Erhamurrahimi. Sen kendi variyetini bu yolda ifna ettin. Ben Allah'lığımla senin muradını senin istediğinden daha güzel veririm dedi, ona buldurdu. Feyzin saati belli olmaz. O sebepten illa alıp insan bir kelime olsun okumalı. Eski kültürümüzde kitap okurken de şöyle bir adet var. Kitabı okumadan evvel kişi kitabı yazana, hizmeti geçene, hatta kendisine okumayı öğretene, şu kağıdın odun halindeyken ormandan kesip kağıt olmak için pazara, fabrikaya veren adama, hamalına, matbaada çalışan, onu dizen adama dahi düşünerek, hepsini sayamazsınız ama zihninizde hepsini canlandırarak, kimin hizmeti geçtiyse ruhlarına Fatiha denir. Fatiha okunur. Ondan sonra Bismillah denilir. Ya Rabbi senin niyetinle ben bunu okumaya senin isminle başlıyorum denir. Ve kitap öyle okunurmuş. Takdir edersiniz böyle başlanılan bir kitap da adama farklı şeyler söyler. Farklı bir şey ihsan eder. Sohbete başlarken de sizler bu Fatiha'yı etmiş, bu niyazı etmiş insanlar, kişiler olarak düşünüyor ve Bismillah diyerek başlıyoruz. Dibace-i Mesnevi'ye veya Dibace-i Mesnevi tam orijinal adıyla söylersek. Mesnevi malum Farsçadır. Fakat bugün günümüzdeki İran Farsçasıyla yazılmamıştır. Horasan, işte Maverav-ı-Nehir denilen o mevkide bulunan Türklerin ana lisanı o zaman Farsçaydı. Yani Türklerin lisan, konuştuğu lisan orada Farsçaydı. Mesela şimdi bir Kırgız kardeşimiz gelse burada konuşsa biz anlamayız. Kırgızcadır o. Vay sen hiç de sende Türk kanı yok bilmem ne falan diye kafa tutamaz. O da sana der ki sen ne biçim konuşuyorsun der. Ben senden daha iyi konuşuyorum der. Hani bunlar lüzumsuz tartışmalardır. Maveraün Nehir'de o zaman günlük konuşulan lisan Farsçaydı. Hatta işte Karamanoğlu Mehmet Bey'in artık dergahta, çarşıda, berzahta her yerde Türkçe konuşula dediği fermanı biliyorsunuz. İlan ettiği o fermanın günü dil bayramı olarak kutlanıyor. Değil mi? Neden? Bu da gösteriyor ki bir realite. O zamana kadar her yerde Türkçe yaygın olarak konuşulmuyor. Her coğrafyada öyle değil. Bizler de dinimizi yani Arap'tan Turan'a geçmesi İran üzerinden olmuştur. Acemistan üzerinden olmuştur. Biz hala aynı şekliyle birçok ibadet taatımızı, dini vecibelerimizi hatta farz, vecibi farz manasında kullanıyorum. Farsça lisan üzerine biliriz. Mesela biz namaz deriz. Salah demeyiz. Vudu demeyiz mesela. Abdest deriz. Değil mi efendim? Oruç deriz. Çünkü neden? Diyar-ı Arap'tan Maveran Nehre geline intikal edene kadar Acem bölgesini, Acem değil yani Acem, İran bölgesini ne yapmıştır? Orada en önce yerleşmiştir. Biz onların üzerinden öğrendiğimiz için lisanımıza da dini literatür bile Farsça olarak geçmiştir. Sonradan inşallah beytin yeri gelince Farsçanın şeklini, İranlıların söylediği gibi olmadığını falan da İnşallah zikredeceğiz. Fakat Dibace-i Mesnevi Arapçadır. Hazreti Pir eserine Arapça olarak bir ön söz koymuştur. Efendim ön söz malumunuz önemli. Şimdikinden daha önemli. Şimdi çok kişi kitap yazıyor. Biraz daha pahalıymış bu iş eskiden. Yani kitabı var denildiğinde o kitap kabın kendi kendine dolup da taşmasıyla olan bir şeymiş kitap yazmak eskiden. Dolarmış adam, kemalatının zirvesini yaşarmış, kendi kabını doldururmuş, taşma hali zuhur edermiş, oradan çıkan şeyler kitap olurmuş. Ön söz çok önemli. Neden? Ön söz esasında son sözdür. En son yazılır. Kitabın önüne yazılır ama kitap bittikten sonra şunun başına ne yazayım denir de öyle yazılır. Dolayısıyla oraya kadar yazılan şeylerin künhünü, özetini, efendim hikmetlerini ön sözden hemen ne yapabilirsiniz? Kesbedebilirsiniz yani alabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Dibace-i Mesnevi de böyle başlıyor. Hâdâ kitâbul mesnevi. Hâdâ bu kitâbul mesnevi. Bu kitap mesnevidir. Bu yazılanlar mesnevidir. Şu birinci cilt mesnevidir. Benim buraya yazdıklarım mesnevi tarzında edebi şekil olarak yazdığım, sizin nazarınıza verilen mana ile dolu, aşk meşk alakasıyla, ilişkisiyle, muhabbetiyle yazılmış olan bu kitap mesnevidir. 3-4 tane şerhi üst üste yaparak gidiyorum. Kıymetli zamanınızı anlamak için. Ama kaçıyorsa, arada kayboluyorsa, hani sesle yaptığım vurguyu şu manaya da geliyor, bu manaya da geliyor diye keserek de anlatabilirim. Hâzâ kitâbul mesnevi. Bu zıttıkların, mesnevi iki tane birbirinden ayrı ikilik manasına da geliyor. İkilenmiş, ikili ikili ikili ikili. İkili şeyler birbiriyle zıt olan şeylerdir. Dişiyle erkek gibi, geceyle gündüz gibi. Gerçi dişiyle erkek arasındaki fark, geceyle gündüzün arasındaki fark kadar mıdır bilemem. Ama yani ikilenmeler vardır ya ikili. Mesela bir söz vardır, her şey zıttıyla kaimdir. Yanlış, yanlış. Her şey zıttıyla kaim değildir. Bazı şeyleri efendim biz dinleriz. Bize bunlar yapıştırılır. Fakat sahasını gördüğümüzde sanki öyleymiş gibi zannettiğimizden de kabul ederiz. Onu bilmediğin zaman da seni "Aa, bunu bilmiyor musun?" falan diye küçümserler. Her şey zıttıyla kaim. "Aa, duymadın mı? Cık, cık, ne kadar kültürden yoksunsunuz." Muamelesine maruz kalmamak için biz de hemen öğrenmeye çalışırız. Sonra siyah bölgenin içerisinde beyaz yuvarlakları, beyazın içerisindeki siyahları falan artık kovala dur. Onun üzerine bina edilen bir sürü felsefeler, bir sürü görüşler de olur. Hayır, öyle değil. Her şey zıttıyla kaim değildir. Her şey hakla kaimdir. Her şey hakla kaimdir. Hak çekildi mi oradan o şey düşüverir, kaybolur. Malum Mesnevi bir edebi tarzdır. Mesnevi bir edebi tarzı nedir? Müstakil iki beytin kendi aralarında işte failatun failatun failun veya fa şeklinde olduğu kendi kendine kafiyeli. Yani alıp da hepsi beraber aynı redif kafiyeyle bitmiyor. Beyit beyit, ikili ikili, her ikili kendi arasında bazen müstakil olarak bir manayı, bir mefhumu ifade ediyor. Bu tarz yazılan şeylere mesnevi deniyor. Fakat mesnevi, Hazreti Pir'in yazdığı mesnevi o kadar meşhur olmuş ki, mesnevi denilince akla Hazreti Pir'inki gelir olmuş. Hazret de, bendeniz bunu bir sempozyumda da arz ettim, mesnevi kelimesini de tesadüf değildir seçmesi. Bir gün inşallah zaman müsaade ederse onu da arz etmeye çalışacağım. Şimdi her şey zıttıyla kaimdir sözünden hareket ediyoruz. Bu söz yanlış bir sözdür. Allah zıttıyla birbirini tamamlayan şeyler yaratmıştır. Fakat bir eşyanın veya bir şeyin kaimiyeti zıttına bağlı değildir. Bir şey hakla kaimdir. Çok önemli mi? Çok önemli. Bakın, her fırsatta bunu yaymak için söylüyorum. Bir söz vardır değil mi? Önce can, sonra canan. Herkes bilir bunu. Önce can, önce can, sonra canan. Hayır, çok sakat bir sözdür bu. Hiç öyle değildir. Önce canan, sonra candır. Önce can, sonra canan diyen bir kişiden milletine fedakarlık, başkasına infak, ibadet, taat, başkasının kederiyle kederlenmek, bunların hiçbirini veremezsiniz. Anneleri ele alalım. Önce can, sonra canan dese bütün çocukların yarısı telef olur bir kere. Önce ben uyuyayım, kendime bakayım, sonra çocuk. Önce cananı, önce sevdiğine bakar o. Önce canan, sonra can. Bunu yayın lütfen. Önce can, sonra canan sözü sakat bir sözdür. Karınca çok çalışmış çalışmış da Ağustos böceği o sırada musikiyle iştigal ediyormuş. Böyle dinlemezsiniz tabii, müzik çalıyormuş. Musikiyle iştigal ediyor deyince önemli bir şey olarak görebilirsiniz. Müzikle uğraşıyormuş. Sonra efendim kış olmuş. Karıncanın kapısına gelmiş, vurmuş. Ne yapmış karınca? Hadi demiş sazını çal. Ben çalıştım da bunları biriktirdim. Ben bu hikayeyi dinledikten sonra sorarım. Acaba o karınca taşıdıklarının hepsini yiyebilmiş mi? Bu da bir sorudur. Aşılanan bir kültür vardır bize. İyilik et ki iyilik bulasın. Hayır, hiç öyle değildir. İyilik eden kişilerin hepsi iyilik görseydi bu dünyada iyilik etmeyen insan kalmazdı. İyilik edenler çok horlanır. Hakarete maruz kalır. Fakat insansa yakışan şudur. Ya ben ne iyilikler ettim de bak nanköre. O da hoş bir şey değil. Sen o iyiliği Allah için yaparsan o iyilik Allah ile kaim olur. Her şey zıttıyla kaimdir lafının sakatlığı buradan da belli. Sen iyisin, senin iyiliğin bu kötülükle kaim oldu işte derler. Sen yine yanar kalırsın sonra bulunduğun hale. Her şey hakla kaimdir. Önce canan, sonra can gelir. Bunlar hep infak etmenin şehadet, şehitlik. Niye öleceğim diyor ya, ben dünyaya bir kere geliyorum. Anlat bakalım şimdi sen ona. Önce can, sonra canan diyen bir insana siz bunu anlatamazsınız. Anlatamazsınız. Bunlar bize kurulmuş, kültürümüze kurulmuş tuzaklardır. Anlatamazsınız. Ama şimdi zıttıyla kaim diye sana senin kültüründen hariç olarak Amazonlarda bir kelebek pırpır yaparsa Himalayalarda fırtına olur. Bak bir bütünlük vardır kainatta der. Aa ne muazzam bir şey. Ne kadar güzel düşünüyor dersin. Tevhid inancını sana farklı bir şekilde rengini allar pullar. Ya adamlar aşmışlar bazı mevzuları dersin. Halbuki sen üredi türedi bir nesil değilsin. Senin kendi malındır o. Ayrı bir kılıfla sana sunulmaktadır. Suyunun suyu bile değildir. İşte hâzâ kitâbul mesnevî. Bu kitap mesnevidir. Zıttıkların içinde barındığı, zıttıkların uyum içerisinde bulunduğu bir kitaptır. Hep bunlar şer. Hâzâ kitâbul mesnevî. Bu mesnevi kitabıdır. Ne demektir mesnevi? La ilahe illallah. Zaten ileride söyleyecek. Bu kitapta tevhidden başka bir şey yoktur diyecek. La ilahe illallah. Tevhidin iki yönü vardır. İki yönü. Bir kısmı nefidir. Nefyeder. İlahlar yoktur. Bir kısmı illallah, illa Allah diyerek ispat kısmıdır. O ikisi, o iki zıtlık, zıt değil ya, iki ayrı cihet, Cenab bir yerde birleşir. Adına tevhid denir onu. La ilahe illallah. Hâzâ kitâbul mesnevî. Bu kitap, bu ikiliği, tevhiddeki bu birliği, ikiliği ve çokça tekrar edilen bu tevhidi anlatan kitaptır. Arz edebiliyor muyum efendim? Ağır gelmiyor değil mi? Yani anlaşılıyor inşallah. Anlatabiliyorum. La ilahe derken nef ederiz. İlahlar yoktur kısmıdır. İllallah kısmı ispat kısmıdır. Nefiyle ispatı birleştirdiğinden de tevhiddir. Kişiyle Allah'ı birleştirdiğinden de tevhiddir. Kişiyle Allah nasıl birleşir? Allah'ı tevhid edersin de o birliktelik olursun. Dışarıda kalmazsın yani. Bir olursun. Şimdi sizi temin ederim, mesnevi ve kitap kelimesi üzerinde, mesnevi ve kitap, hatta hazanın h'si ve zası üzerinde 10-15 maddelik mevzuyu şimdi açabilirim. Ama yazık olur. Neye yazık olur? Sizin düşüncenize, hani bunu bitirmek için buraya geldik diye bir niyetle geldiyseniz ona yazık olur. Sizlerin bekleyişine de cevap verelim. Onu başka zamanlara tevdi kılalım, başka zamanlara atfedelim. Ve huve, devam ediyor şimdi. Bu mesnevi dedikten sonra nedir bu? Ve huve, usulü veya usulü din. Veya aslu usulü din. Dinin aslının aslıdır. Yani benim mesnevide anlattığım şeyi sen küçük görme. Ya biz bunu hiç duymadık deme. Böyle garip karşılama. Bu kelimeleri bilhassa söylüyorum. Tekrar arz ediyorum. Cümleyi uzatmak için bu kelimeleri seçmiyorum. Garipseme bu söylediklerimi. Mesnevi de nereden çıktı bilmiyoruz deme. Bir meyve kendi çekirdek halini bilmez. Sen ruhlar alemindeki halini bilmediğin gibi. Ama senin özün ruhtur. Sana yabancı hale gelmiş. Esas Allah'a aşina olan kısmın oydu. Belli evreler geçtikten sonra aslın üzerine başka bir asıl zarf mazruf ilişkisinde konulduktan sonra esas öz sana uzak kalırsan, dışarıda kalırsan yabancılaşır. Mesnevi de tuhaf karşılama diyor. Ben ne acayip sözler deme. Bu dinin aslının aslıdır. Peki Hazreti Pir niye bu kadar aslının aslı dedi? Din nasıl dese geçsin olmaz mı? Acaba mübalağa mı etmek istiyor? Hayatında tevazuu, Peygamber Efendimizin mütevazi ahlakını şiar edinmiş bir zat böyle âlâ işte debdebeli sözler söyler mi? Biz bile değil mi? Bizi bile tanıyan insanlar tevazu sahibi olarak tanıyorlarsa ya bunu söylemez deriz. Kendi hakkımızda bile. Hazreti Pir gibi bir zata papaz gelmiş de pazarda elini öpmüş. Ayağına kapanmış papazın. Demişler ki bak zındıka papazın ayağına mı kapanır? Demişler ki efendim niye böyle yaptınız? Hani biz de mahcup oluyoruz. Sebebi hikmeti nedir? Evladım, o Hristiyanken elime eğilmek kadar bir tevazu gösterdi. Ben tevazuyu nakşeden bir peygamberin ümmetiyim. Tevazuyu bizden öğrensin diyor. Hazreti Pir. Böyle bir zat. Dinin aslının aslının aslıdır. Şimdi burada bir şerh var. Birkaç tane var da çok derin olarak. Dinin aslının aslı. Burada birkaç tane şerh var. İki tane noktada sizi toparlamaya çalışıyorum. Efendim, imanın mertebelerini üçe ayırırlar malum. Efendim, iman derecesi olur mu? Yahu imanın derecesi olur. İman cüz olarak kabul edilmez. Şimdi itikadi mevzulara girmiyorum. Burada Emali kasidesini okuyacak halim yok. Yani o ayrı bir ders mevzu. İçimizde biraz mürekkep yalayanlar varsa niye arz ettiğimi biliyorlar. Şimdi oraya girmeyeceğiz. Fakat diyorlar ki kişide iman, sadece iman değil, yani kalbindeki herhangi bir şeye duyduğu kanaat. Anlaşılıyor değil mi efendim sözlerim? Kalbinde herhangi bir şeye duyduğu kanaat üç kısma ayrılırmış. İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakîn. İlmel yakîn, ilmi olarak yakınlık kesbetmek. Bir şeyi duyuyorsunuz. Mekke diye bir yer var, Kabe varmış. İşte hacılar gidiyor, dedeyi de göndermiştik. Hep dede beklenir ya. Yani yaşlanınca gidilir ya öyle şeylere. Takılmadan edemeyeceğim. Kızmıyorsunuz inşallah. Yani çok acayip bir şeydir bu güzel kardeşlerim. Hazreti Mevlana'dan bahsederken şunu unutmayınız ki, Hüseyin Fahrettin dedenin söylediği gibi, lafz-ı Mevlana'dan zat-ı Mevla'dır garaz. Allah'ın güzelliklerini Mevla-i Müteal olan Rabbimiz, her şeyimiz, yegane sevdiğimiz ve bizi yegane seven, bizi sevmiş de insan yaratmış Allah'ımız bize neleri bahşetmiştir, ne güzellikler bahsetmiştir. Bunları velileri, sahabileri, peygamberleri sayesinde bizlere tanıtmıştır. Diyor ki şair de, daha doğrusu Şeyh Efendi de, Mevlana'yı anmaktan garaz, Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerini anmaktır diyor. Odur. Kendisi de zaten öyle diyor. Eğer sen bu kitapta tevhidden başka bir şey görüyorsan, Allah'ın zatının zikrinden başka bir şey görüyorsan bu kitapta, kendi sefi hayatına sizi tenzih ederim haşa huzurdan, süfli duygularına bu kitabı alet ediyorsan, o bu kitabın şirki değildir, senin şirkindir diyor Hazreti Mevlana. Bitirmiş sözü. Bitirmiş. Yani niye yoluna sahip çıkmıyor da, niye bilinmiyor, edilmiyor da, niye Hazreti Pir müsaade etti de falan gibi kavgaya lüzum yok. Kendisi zaten bunu söylüyor. Ben tevhidden başka bir şey anlatmıyorum. Sen farklı bir şey konuşuyorsan, bundan farklı bir şey görüyorsan, o senin gözündeki şirktir diyor Hazreti Pir. Bitti mi? Bitti. Aynı şeyden konuşuyoruz. İnsanlar sizi emekliye ayırır. Niçin ayırırlar? Beyefendi teşekkür ederiz, çok hizmet yaptınız ama artık sizin sıhhi durumunuz, fiziki durumunuz bize hizmet etmeye, kendinizi idare etmeye ancak yeter, bize hizmet etmeye müsait değil. Teşekkür ederiz, size emekliye ayırıyoruz derler ve emekliye ayırırlar. Benim rahmetli hocam derdi ki, insanlar bile seni hizmetinden dur ediyor, azat ediyor ki bizim işimizi yapamaz diye. Sen emekliye ayrıldıktan sonra Allah'ın yoluna soyunuyorsun derdi. Gençken olacak bir şey. Efendim işte her şeyi bırakacağım. Yok, her şeyi sen bırakmayacaksın. Her şey seni bıraktı. Ne o meclislerin tadı kalır yaşlılıkta, ne başka şeylerin tadı kalır. Şimdi yaşı ileri olan kardeşlerimiz falan hicap etmesin, üzülmesin. Hayır, şunu demek istiyoruz. Tehir etmemek lazım. Hazreti Pir bunu başka bir beytinde de söyler. Kabristanlıktan geçiyor musun der. Oradaki servi ağaçlarına ağaç diye bakma. Yapmak istedikleri halde yapacakları işleri hep tehir eden, Allah yoluna giremeyen ve hüsranla ölümü tadan insanların, ey yolcu bak biz buradayız, sakın aldanma diye çıkarttıkları ellerdir onlar diyor. Ben sadece şu beyti bugün dinliyor ve buradan çıkıyor olsam bana kafiydi bu söz der insan bunu duyduğunda. Hani ben demiyorum da. İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn. Kabe'yi duydunuz. Gidiyor işte. Amcayı da gönderdik. Geçen komşun da gitmiş. Var böyle bir şey. Ne? İlmel yakîn bu. Çok hacı ölüyormuş. Sıcaktan üst üste biniyorlar. At atabildiğin. Gidip görünce öyle bir şey olmadığını görüyorsun. Ondan sonra şimdi duyuyorsun. İlmel yakîn bu. Hiç bilmiyor değilsin. Fakat gitmemişsin. Buna ilmel yakîn olan imana benzetiyorlar. Sonra Allah nasip etti. Güzel. Hemen işte gençlik vardı. Fırsat ele geçti. Abi baktın ki Kabe'ye gitmişsin. Umre yapmışsın. Hac yapmışsın. Geliyorsun Kabe'yi görüyorsun. Ya bu muydu diyorsun. Ne acayip diyorsun. Çarpılıyorsun orada ama manen. Müspet manada. Siyahın, siyah göz alır mı siyah? Yani beyaz göze yansır. Siyahın adamın gözünün kamaştırdığını görüyorsun Kabe'yi görünce. Ya diyorsun acayip bir şeymiş abi. Yani biz bu kadar anlattık ettik falan. Hatta ben tanıyorum cami imamı, imam efendi, müezzin efendi senelerce Hacı Umre'yi anlatıyor. Gitmemiş ama. Vazifesi icabı anlatıyor. Şunu yeme, bunu kesme, bilmem ne etme. Bir gidiyor geliyor, abi diyor anlattığımız gibi değilmiş diyor yani. Görmek ayrı bir şeymiş diyor. Allah inşallah gidenlere tekrar, gidemeyenlere de gitmeyi nasip eylesin. Ne oldu? Şimdi aynel yakîn, ayn. Gözle gördün. Aynel yakîn. He bir de öyle bir durum oluyor ki, hacca gidip geleni götürebilecek derecede, oranın lisanını konuşacak derecede, hatta fakire sorarsanız, Kabe'ye baktığında Kabe'nin duvarını değil, hakikati Kabe'yi görecek derecede hac edenler var. Kabe ondan ibaret değil. Ali Ulvi Kurucu Hoca öyle derdi. Ya bu binalar falan Kabe'nin etrafını örtüyor. Söylendim diyor. Tavaf ediyorum. Bir yandan da söyleniyorum. Gözükmüyor Kabe falan filan derken birisi sırtına dokunmuş. Unzur ilel ufuk demiş. Ufka bak. Başımı kaldırdım baktım ki diyor Kabe bütün göğü ihata etmiş. Kaplamış. Hakikati Kabe var. O duvardan ibaret değil o. Sen bu bedenden mi ibaretsin? Bundan ibaret değilsin ki sen. Bu nedir ki ya? Hep söylüyorum. Şu gömlek bu ceset ilişkisine bakın. Cesedim diyebilir misin buna? Cesedin üzerinde işte şekli benziyor. Biraz x'ler de olabilir bu. Geniştir. Hani benziyor kalıbı var. Ben miyim? Değilim zaten. Bene hiç girme. Ten mi? Değil. Bunun bundan ne kadar haberi varsa şu teninde benim ruhumdan o kadar alakası var. Bunu böyle bilelim. Yeri gelince inşallah konuşacağız. Biz canı bu ten zannediyoruz. Değil. Canı bu ten zannediyoruz. Değil. O yüzden feda ederken aklımız basmıyor. Çok affedersiniz. Kurban da bize bunu talim ediyor Hazreti Allah. Sadece kesileni can zannediyorsun. Bu da can. Binlerce can var bunun içerisinde. İlim adamı, ilimle iştigal eden insanlar bunu benden daha iyi anlatır. Binlerce can var. Hop diyorsun atıyorsun ağzına. Hepsinin canı var. Eşya adama bakar. Şunun canı var. Şunun canı var. Bugün ilmi manada tespit ettiler. Hayır ilmi bir kenara bırak. Resulullah Efendimiz diyor ki taşı bile yolda gördüğünüzde ayağınızla itmeyin. Taş. Elinizle alın hürmetle kenara çekin diyor. Allah! Nerede kaldı? Çöpünü şimdi kenara boşaltan adam. Canı vardır diyor. Sair yere gittiniz, yabancı bir yere gittiniz, başka bir beldeye gittiniz, yüksek sesle tevhid edin diyor. O yerler, o mekan size şahitlik edecek diyor. Buhari'de, Müslim'de kaydedilmiş sahih hadis-i şerifler. Eşya adama bakar. Neyse. Diyorsunuz ki bu bugün mümkün değil, bitmez. İşte ilmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn. Üç mertebe var diyor. Şimdi metne dönelim. Ve huve, bu mesnevi size garip gelebilir, acayip gelebilir ama işte bu mesnevidir. Huve, usulü din. Veya aslu usuli usulü din. Dinin aslının aslıdır. Yani bu mesnevi ilmel yakinden değil, aynel yakinden değil, hepsinin aslı olan hakkal yakinden size bahseder. Arz edebildim mi? Yani bu öyle bir kitaptır ki, kitap diye bakarsın sen buna, bu bir müjdedir. Erbabı, yaşayanı varsa söylediğimize hak verecektir. Sen bunu kitap diye açar bakarsın, hayatındaki göremediğin hakikati, gerçeği görerek kaparsın bu kitabı diyor. Böyle bir kitaptır he. nazarınızdan kaçmasın diyor Hazreti Pir. Kendisi söylüyor. Bizim yakıştırmamız değil. Dinin aslının aslının aslıdır. Cibril hadisi şerifi diye meşhur bir hadis vardır. Cibril hadisi şerifi. Hazreti Cebrail'in insan suretinde gelip de peygambere sallallahu aleyhi ve selleme soru sorması bahsi. Hani şöyle başlar. Biz Resulullah'ın meclisinde oturuyorduk. O sırada meclise üstü gayet temiz, üzerinde yolculuk eseri bulunmayan, fakat Medineli olmadığı da aşikar, saçları taralı, tertemiz elbiseli, tertemiz simalı bir zat geldi Resulullah'ın yanına oturdu. Tam karşısına oturdu, dizlerini dizlerine dayadı diyor. Daha evvel hiç o zatı görmemiştik. Ve selamdan sonra iman nedir diye soru soruyor. Peygamber Efendimiz de iman şudur. Acayip bir şey diyor. Hem soruyu soruyor, hem peygamber cevap verdikten sonra da tasdik ediyor. Sadak de. Doğru söyledin. İslam nedir? Hemen parantez açayım mı? İşte bazen itikadınızda oynandığınızı görürsünüz. Hazır nasıl olsa okumayan bir millet var diye düşünerek, ki öyle zaten lafımızda, televizyonlarda, radyolarda boy gösterenler olur. Yeni bir şey söylerler. İnsanların çoğu istikbale erme düşüncesindedir. Fakat nefsin köleliğinde istikbale erilmez. İstikbale hür insanlar erer. İstikbal hürlerindir. Hürlerindir istikbal, gelecek. Hürriyeti olmayan insanın istiklali de olmaz, istikbali de olmaz. Nefsine köle olmuş bazı insanlar, istikbale kalmak, gelecekte konuşulmak, insanların şöhretini, efendim şöhret dikkat nazarlarını celp etmek için bazı sözler söylerler. Efendim İslam'ın niye 5 şartı varmış? Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Kitaplarımda ben bunu yazdım diyor mesela, çıkıyor bir tanesi. Güncel hayattan ayrı bir meslemi konuşmayacağız burada konuşurken. O yüzden bunları da resmetmek lazım. İslam'ın 5 şartı yoktu ki, bir sürü şartı vardır. Tamam, güzel, sen de diyorsun. Hakikaten adam doğru söylüyor. Biz, dedelerimiz niye böyle diyorsun? Okumamışsın ya bir de. Hazır o boşluğu da görüyor. Ya Allah rahmet eylesin ama babam da hiçbir şey bilmiyormuş diyorsun. Ya bize İslam'ın şartını 5 olarak anlattı. Tüh falan, yazık. Ya böyle aydın hocalara ihtiyacımız var falan, sen gargaraya gidiyorsun. Şimdi bak, Cebrail aleyhisselam insan suretinde geliyor Hazreti Peygamber'e. İslam nedir diye soruyor. Hazreti Peygamber de şehadete en la ilahe illallah ve devamıyla 5 tane şart sayıyor. İslam'ı peygamberin tarif ettiği gibi tarif etmiş deden. Üzülme. Deden kendisinden sonra gelecek çocuklarının, evlatlarının kitapları okuyacağını düşünerek bir şeyler söylemiş. Şimdi şifahi kültür ortada dolaşıyor, elde kitap yok. Sen adamı cız cıbıllık görüyorsun böyle yamyamı. Ulan diyorsun, adama bak, dünyadan haberi yok. Gazoza bakıyor falan. Eğleniyorsun, aynaya bakıyor, korkuyor. Hiç onunla alay etme. O dedesinin lisanını biliyor. Hiç merak etmez misin ya sokağından geçerken şu orada yazan yazıyı? İşte ondan sonra ihsan nedir diye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki, dikkat buyurun. Bu şerh sohbet mahsulüdür. Kitapta bulamazsınız. Dinin aslının aslının aslıdırı şerh ediyoruz. Diğer kısımları zaten aşağı doğru inerken hızlı geçecek. İlk cümleler çok önemli Mesnevi'de. İhsan nedir diye soruyor. Allah'ı görürcesine taat ve ibadette bulunmaktır. Unutma ki sen onu göremiyorsan da o seni muhakkak görüyor diyerek ihsanın en alt mertebesini de ortaya koyuyor. Şimdi anlaşıldı ki iman, İslam ve ihsan diye mertebeler var. İhsan mertebesine bir insanın ulaşabilmesi için her şeyinden daha fazla, her şeyinden çok Allah'a aşık olması lazım. Bana vazife verdiler. 9'da burada ol, 6'da çık. Ben karışmam kardeşim, mesaine bak. Tamam, ben de zaten bunu istiyorum. 6.30'da adamı çağıramazsın oraya. Benim mesaim bitti der. 10'da şu yazışmayı kaleme alalım. Benim mesaim bitti, kusura bakmayın dersin. Vazife de böyledir zaten. Aşık olan adamı 3'te bile ararsın. Tiryakidir o zaten. Ya abi gelme, yarın yaparız dersin. Yok abi, ben içim rahat etmiyor der o. tiryakidir. Hep de dersin ki bir adamın içinde başarılı olabilmesi için sevmesi lazım. İyi güzel de her şeyi tatbik ediyorsun da niye din iman olduğunda sevmek sanki ekstra gibi geliyor sana? Sevmeden olmaz kardeşim ya. Sevmeden yemeğin tadı bile olmuyor. İşte ev hanımları. Öf, aman hemen şunu yapayım diye yaptığın yemek ayrı, özene özene yaptığın yemek ayrı. Muhabbetle yaparsın, aynıdır malzeme, değişiktir. Kainatın mayasında aşk vardır. Allah murad etmiş de Habibinin nurunu yaratmış. İstemiş ya. İstemiş bulunsun ya, yapayım şöyle eğleneyim değil. İstemiş, arzu etmiş. Nereden biliyorsun aşık olduğunu diyor. Allah insaf versin sana. Senin insan olarak şu aleme gelmen Allah'ın sana sevgisine kafi değil mi? Daha ne delil ararsın? Köre renk, sağıra ahenk olmazmış. Kör olduktan sonra ona renk yoktur. Köre renk, sağıra ahenk olmaz derler. Şimdi geldik şerhe. İşte bu kitap, usulü usulü usulü din veya aslı usulü usulü din, ayrı müdünsada, dinin aslının aslının aslıdır. Din ki Allah'a yaklaşmaktır. Allah'ın senden razı olma halidir. Bunun ihsan mertebesine ait olan aşkı şerh eden bir kitaptır. O sebepten dolayı da aslının aslının aslıdır. Arz edebildim mi? Yani demek ki Hazreti Mevlana kafiye tutsun diye, mübalağa et, olsun diye bunu böyle söylememiş. Dinin aslıdır deyip geçerdi. Hayır. İmanın, İslam'ın ihsanı ve ihsandaki bir öz var, aşk. O aşk asgari seviyede, ilk bidayetinde, hani şöyle göstermek için. Tesbihin imamesi vardır şöyle baktığınızda. Başlarsınız tesbihe, şuradan gidersiniz, tekrar buraya gelirsiniz. İman buradır, tabiri caizse ihsan da buradır. İhsanın vardığı nokta imanı aynı zamanda bidayetidir. Ayrılmazdır o tevhidde. Fakat o merhaleyi geçmek için böyle gelirsiniz. Dinin aslının aslının aslıdır derken, aşkullah ve aşk-ı Resulullah'ı şerh eden bir kitaptır bu. Dolayısıyla dinin aslının aslının aslıdır diyor. Arz edebildim mi efendim? Fatih Camii ders anlarından Hüsrev Efendi demiş ki, tefsir derslerine, hadis derslerine gelen kardeşlerimizi görüyorum. İçlerinde de böyle istidatlı, yani kabiliyetli kardeşlerimiz var. Eğer arzu ederlerse Besmele'nin şerhine, ondan sonra da Fatiha'nın şerhine gireceğiz. Hususi bir ders olsun ama demiş. Umuma açık olmayacak. Peki demişler. Ders başlamış. 3 ay B'yi anlatmış. Haftanın 3 günü. B'yi anlatıyor. Geriye kalan 2 ayda Sin'i anlatmış. Zaten ders halakası şöyle bir yarıya kadar düşmüş. Sin'i anlatıyor hala. Sonra demiş ki, evladım galiba rahatsızlık falan var. Ömrümüz iktifa etmeyecek. Besmele'yi bitiremeyeceğiz demiş. İşin bu tarafı var. Arkadaşlar, kardeşler, büyüklerim, abilerim. Dibace-i Mesnevi'ye girerken bilhassa kelimelerin üzerinde böyle dura dura, hatta birçoğunu da atlayarak geçtiğimi ifade ede ede sizlere sohbeti açtım ki, tabiri caizse meydan terbiyesinde Mesnevi'ye girerken şöyle bir desturla girelim. Mesnevi'nin sadra şifa olmasını istiyorsak, içinde birçok manayı barındırdığını da ilk dersten, ilk sohbetten fark edelim diye bunu yapıyorum. Yoksa niyetim malumat furuşluk. Yani ilmini ortaya saçıp da ben ne kadar biliyorum gibi bir davada değilim. Ki zaten anlattıklarımın ekserisi benim sözlerim değil. Bendeniz nakilim. Arz edebildim mi? Peki bu dinin aslının aslı niçin lazımdır? Fî keşfe esraril vusûl vel yakîn. Vuslata erme yolunda. Yakîne, bir hakkın erişme yolunda. Üzerimizi örten sırlar vardır, kapalıdır. Kapalı olan sırları, vuslat ve yakîn yolundaki kapalı olan sırları açmak için dinin aslının aslıdır. İşte bu Mesnevi denilen kitap. Şu andaki halimize işaret ediyor. Veya o an Mesnevi okurken durumu fark etmeyen kişinin zihnindeki benliğine, haline işaret ediyor. Diyor ki sen şu anda, yine zevke müteallik olacak, ben haza dediğimde sen benim anlatmak istediğimi anlaman lazımdı. Anlayamadın ama. Neden? Çünkü şu anda senin üzerine sır perdeleri, sırrı saklayan perdeler var. Bunları açabilecek bir hal lazım sana. Hazreti Pir de diyor ki, yani sen bunu anlayamadın ama bu sırlara gidecek şeyi Mesnevi okuyarak anlayabilirsin. Sendeki sır perdelerini aralar bu diyor. Niye? Ve huve fıkhullahil ekber. Bu Allah'ın öğrenmemizi emrettiği ve ilim olarak da en büyük payeye sahip olan en yüksek ilim mertebesidir. Ondan bahseder. Niye? Demin de söylediğimiz gibi. Hakkal yakine erişmek içindir ilmel yakin. Bir adam Kabe'yi niye öğrenir? Genel kültür olsun diye mi? Öğrenmezse daha iyi. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, faydasız ilimden sana sığınırım. Faydasız ilim var mıdır? Faydasız ilim yoktur ki. Faydasız, şu ilim faydasızdır diyebilir misiniz? Hayır. Yani böcekten tutun da ta küreyi arıza kadar. Şu ilim hiç lüzumsuzdur diyebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Fakat sana lazım olmayan bir şey vardır. O hadisi şerifin manası şu. Sana lazım olmayan ilimle meşgul olmak seni yolundan alıkoyar. Bir talebeyi düşünün. Yani girip de o dersi alması lazım. Şimdi tamam, genel yetenekleri, özel yetenekleri var. Resim yapabiliyor. Matematik dersinde resim yaparsa faydasız ilim haline gelir onun için o resim. Resim saatinde 10 saat çizsin. Veya bir adamda hiç kabiliyet yok. Zorla ressam yapmaya çalışıyorsun. O adam için faydasız. Ama öteki adam sana bir bakıyor, üzerine gideteye kadar buraya çiziyor. O adamın da uğraşması lazım gereken bir saha belki. Faydasız ilim yoktur. Kişilerin kendisiyle imtizac etmeyen bir şey vardır. İlim vardır. Onlardan uzak durmak lazım. Ama bu ve huve fıkhullahil ekber. Fakat ben öyle bir ilimden sana bahsediyorum ki bu dünyaya geliş ve gidişindeki gaye olan hakkı hakkal yakın bilmek gayesi olduğu için bu en büyük ilimdir. Olmazsa olmazdır. Farz-ı ayn olan ilimden sana bahsediyorum. Biz dünyaya bir şey için geliriz. Niçin geliriz? Demin anlattığımız ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebeleri gibi. Hep bunlar üzerinde yürüyeceğiz arkadaşlar. Bilmek, bulmak ve olmak için biz buraya geldik. Bilmek, bulmak, buldun. Yetmiyor. Olacaksın. Olmak için geldi. Bu aynı zamanda ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebelerinin mukabilidir. Öyle mi? Öyle. Bulmak bu gelişin esas gayesi ve hedefi ise, Hazreti Pir de bundan bahsettiği için ve huve fıkhullahil ekber. Bu Allah'ın en büyük ilmidir diyor. Yani ben size hikaye anlatmıyorum diyor. Tilki tavşan hikayesi anlatmıyorum. Nasıl bu dünyaya geldiğinde tilkisini de çakalını da her şeyini de görüyorsun ama esas gayen farklı. He. Ben de sana öyle bir eser bıraktım ki diyor, bundan murat Allah'ı bulmak, o şekilde onunla olmaktır şeklinde izah ediyor. Ve şer'ullah ile ezher ve parlak, ayan bayan olan Allah'ın hakikatini, kanunu ilahisini de yine beyan etmektedir. Ve burhanullahil ezhar. Biraz buraları hızlı geçiyorum. Burhan diye inkara mecal olmayan, inkarı neredeyse muhal olan delile burhan denir. Yani burhan delildir bizim Türkçemizde karşılığı ama yani Arapçadaki karşılığı nedir diye sorarsanız şöyle bir cümle kurmak icap eder. Burhan veya çoğulu berahin, eski kitaplarda berahini ilahi, berahini subhani diye geçen, Burhanul Hak diye geçen burhan kelimesi inkara mecal olmayan delil demek. Hani bazı delil gösterirsin. Ya bu hocanın kitabıydı. Canım başkasının da olabilir. Delil olarak sunulur ama delilin inkarı mümkündür. Fakat burhan diyorsun, inkara mehal yok ve mecal yok. İnkar kapısını kapatan delil. Burhanullahil Azhar. inkar kapısını tamamıyla kapatan, inkarı da mümkün olmayan ap açık bir delildir bu kitap. Yani Mesnevi okuyan bir insan, tevhid nedir? Haşa. Allah var mıdır, yok mudur? Haşa. İşte şöyle mi yapılır, böyle mi yapılır gibi itikadi hususlarda teşvişe, şüpheye, kalbi vesveselere düşmüş olan insanların inkar kapısını kapatır diyor. Şimdi tam burada bir durmamız daha icap ediyor. Bunlar iddialı sözler. Bu iddiayı nereden alıyor Hazreti Pir? Ancak bir insan hayatı boyunca her nefes birden bile hiç ondan ayrılmadan Allah'ı zikreder, Kur'an'la ve Habibinin muhabbetiyle meşgul olursa bu sözleri söyleyebilir. Demek istiyor ki bu sözlerim benim tefsir mahiyetindedir. Kur'an'ı anlatır ve tevhidi anlatır. Kur'an'ı anlatır ve tevhidi anlatır. Zaten hadi o zaman bunu söyledi. Bu sözlerin doğruluğunu da zaman göstermedi mi? Gösterdi. Ve Burhanullahil Asar. O kadar aşikare anlattım ki artık sana gizli ayan diye ayırabileceğim bir şey olmadı yani. Her şey ortada bu kitapta. Sanki meselu nurihi kemişkatin fiha misbah yuşraku işrakan envara minel isbahi. Cenab-ı Hakk'ın Nur suresinde Nurun ala nur ayetinin geçtiği o ayete işaret ederek diyor ki sanki, bilir misiniz bilmiyorum, eski evlerde hala bazı Anadolu evlerinde falan var, böyle odanın içerisine, odada böyle kovuk derler içeriye, yansıtması falan filan da düşünülerek, hem mumun alevi, kandilin alevi orada iç çıkartmayacak şekilde, hem de oradaki ışık dışarıya daha çok vursun diye şöyle oyuk yapılır. O ışığı öyle bir mahfaza içerisinde, o kovuk içerisinden yansıtırsınız, hem gözü almaz hem içeriği daha güzel böyle latif bir şekilde aydınlatır. Ona mişkat diyorlar. Sanki bu öyle bir kovuk içerisinde hususi aydınlatsın, içine giren kandil de ışığını tam ziyadar eylesin diye efendim konulmuş öyle bir kandil gibidir ki etrafa ışığı saçar da saçar şeklinde bir benzetmede bulunuyor. Aynı zamanda burada nurun ala nur diyerek tam da bir parantez açmıştık ya, bu Kur'an-ı Kerim'in nurundan olmuş bir nurdur manasıyla nur ayetini Mesnevi-i Şerif'in nuruyla birleştirmiş oluyor. Ve huve cinanul cinan. Bu cennetlerin cennetidir. Cennet bahçelerinden cennettir manası da var. Bir de ve huve cenanul cinan diye de nüshasını gördüm. Cenanul cinan. Şimdi cenan diye malum tene, cana deniyor. Hatta kalbe bile deniyor. Cenanul cinan derseniz kalbin cennetleri olur. Cinanul cinan derseniz cennetlerin cenneti olur. Ama zaten cennetlerin cennetine erişmek de kalbi tahassüsün zirvesidir, değil mi? Kalp efendim sahasındaki verilen sürurdur. Cennetteki nimetler niye bizim gözümüze verilir? Şöyle pınarlar var, böyle bilinmeler var. Oradan aldığımız şeyle, gördüğümüz şeyle kalbimiz mesrur olur. Değil mi? Kalbin sürure ermesi, Allah'ın rızasıyla kalbimize o rızanın eriştirilmesiyle biz mesut oluruz. Nimetler de öyle değil midir? Para, ev, mal, mülk, araba. Bunlar nimet midir? Hayır. Bizatihi nimet değildir. Eskilerin tabiriyle söylüyorum. Eskilerin eskimez tabiriyle. Allah herhangi bir servete, mala, mülke, bineye neyse, git falanca adama sürur vesilesi ol derse, o mal senin için bir sürur vesilesi olur. Yoksa Allah belamı vereydi de şu eve gelmeseydim. Keşke şu arabayı almasaydım. 10 kere en az, çok istediğim bir şey en az 10 kere Cenab-ı Hak sana nereden yaptıydım dedirtmiş. Ya şu olsa, şu olsa, çok istedin değil mi? Dünyanın şeyi bu, kaidesi. En az 10 kere ya hata mı ettik acaba dedirtirmiş Hazreti Allah. Niçin? Eziyet etme hoşuna mı gidiyor? Hayır. Benden gayrısı yok diyor. Asıl olan benim diyor. En son bakılacak yüz ben değilim. İlk önce bakılacak yüz bana ait diyor. Allah sana kainatın yokluğunu ve faniliğini her demde ispat ediyor. Bugünkü aklım olsaydı yapmazdım. 5 sene sonra aynı sözü şu sözün için söylemeyeceğine malum. Baki olan benim diyor. Fani olan sensin. Yevmi mahşerde gaflete sevk olan kişiler, gaflette olan kişiler mazeret beyan edeceklermiş. Dünya bizi aldattı. Şahit olarak dünya gelsin denecekmiş. Ya olur mu? Olur. Allah sende dünyayı taşıyor baksana. İnsanda her madenden var. Her bitkideki cevherden var. İnsanda. İnsan zübde-i alemdir. Bak sonra nasıl bir alemsin. Neyse o ayrı bir bahis. Girmeyelim. Dersi bitiremeyeceğiz. Yine bitmeyecek ya. Saat bitecek de bırakacağız yani. Şikayetleriniz olursa daha seri olarak geçerim. Ama sonra siz üzülmeyin. Ben okurum böyle gayet güzel. Şimdi 30. beyti bile okuyor olabilirdik. Dingin bir ses, fondan müziği veririz. Mutlu bir şekilde kalkarız. Dinle neyden? Kim hikayet etmedi ağzını? Ne oldu? Bitti. Kusura bakmayın. Ruha müteallik olan meseleler biraz ağırdır. Rahmetli hocam Mahmut Bayram Hoca ders veriyor bana. Oğlum dedi ben şimdi alırım sen de şu 10 sayfa işlerim ama sağanak yağmur nüfuz etmez toprağa derdi. Dünya çağrılacakmış şahit olarak. Sen böyle böyle mi yaptın bu adama? Hayır ya Rabbi. Ben her halimle ona faniliğimi gösterdim. Yazımı ilkbaharımı gösterdim, arkasından kışımı gösterdim. Bak aldanma ben faniyim. Sevdiklerinin peşinden koştu, sonra onların başka hallerini gösterdim. Bak, hani kabre konulur adam, hay oğlum falan sevdiğim. Benim hocam derdi ki, ya bırak bir insin aşağı derdi. Kabre konulurken. Ah oğlum falan böyle hani barikatı aşmaya çalışıyor kabre konulan kişi. Yok derdi, bir sal insin aşağı. Ne kadar durursun? Görmeye doyamadığın, dokunduğunda kalbini titreten o dilber, o kişi, o sevdiğin, illa bir karşı cins olması şart değil. Öldü o cevher ondan çıkınca aynı bu elbise ten ilişkisi. Ne oldu ne gitti? Orada duruyor. O değildi ki o. Onda ayrı bir cevher vardı alındı. Her halimle dedim ki zahirim benim fanidir. Bakma aldanma. Bu kadar çok vaaz ettim. Bu kadar çok vaaz ettim ama o beni görmek istemedi deyince iddia reddedildi denecekmiş. Başka şahit. Her ne kadar şahit getirse estağfirullah bedeli insan ala nefsihi basira ve lev elka ma'azira. İstediği kadar mazeret sürsün. Mazeret beyan ettikçe hepsi aleyhine olacakmış. Cenab-ı Hak bizleri o duruma düşürmesin. Mazeretlerini şu anda gözden geçirip abdiyetle ve acziyetle ya Rabbi günahımla geldim ama beni affeyle diyerek Allah'a karşı boyun bükmekle Allah bizi şereflendirsin. Arz edebiliyor muyum? Ve huve cinanul cinan veya cinanul cinan diye baktığımızda cennetlerin cennetidir denince ta mevzu şuradan geldi. Saadet mesut olma Allah'ın bir lütfudur. Yoksa dünya, mal, mülk, sermaye, çocuk Allah bize saadetini ihsan eylesin. Hani veli kullara denilmiş ki tokluk mu yemek mi? Tokluk derlermiş. Yani nimetten kasıt o sürurdur. Sadece nimete sahip olmak değildir. Öyle bir cennettir ki cennet bahçelerinin özü, cennet bahçelerinden bir bahçe veya kalbin cennet olarak gördüğü kalp cennetidir ki zul'uyunu vel ağsan minha aynun tusamma inde ebnai hazes sebili selsebile ve inde ashabil makamati vel keramati hayrun makamen ve ahsunu makile. Bu mesnevi nasıl bir mesnevidir? Cennet bahçelerinden bahçedir de hani sanki şöyle düşünün diyor. Öyle bir bahçe var, kökü orada. Size dalları da size kadar uzanmış. Ya vakarları mesrur eden, meyveleri de uzandığında yiyebileceğiniz bir bahçedir. Yine burada bir hadis-i şerife işaret var. Birçok şeye işaret var da Ayrıca şu hadis-i şerife işaret var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, sizler cennet bahçesine girdiğinizde meyvelerinden yiyin. Diyorlar ki ya Resulallah, yani bu şimdi aşikar bir söz. Bir adam cennet bahçesine cennetteki meyve bahçesine girer de yemez mi? Demek ki başka bir şey ifade edilmek isteniyor. Ya Resulallah, cennet bahçesinden muradınız nedir? İlim ve zikir meclisleridir buyuruyor. Hatta ilim meclisleri için ve zikir meclisleri için öyle şey söylüyor ki alimler, yine hadis-i şeriften anlarak, bir yerde bir ilim okunuyor, tahsil yapılıyor veya Allah sohbeti yapılıyor. Uzaktan geçip şöyle bakan adam bile ecir kazanırmış. Yani kafası, ya bu adamlar burada ne yapıyor diye uzaktan bakan adam bile bir payı alırmış. Fakat sizler diyor meyvelerinden yiyin, dağıtılan şeylerden yiyin. İşte Hazreti Pir de Mesnevi'yi bu ilim bahçelerinin efendim meyve yüklü, öyle olgun meyve yüklü sarkmış dallarına benzetiyor. Hani bazen bahçenin hududunda tam duvarı olur da dışarı da sarkar. Bahçeye giremedim diye üzülme. Bu ta dışarıya kadar dalları sirayet eden ve meyve yüklü olan bir ağaca benzer şeklinde Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, bereketini, cennetini anlattığı ayetleri Mesnevi'ye tatbik ediyor. Ve yine bunun ne kadar büyük bir makam olduğunu, Allah katında ne kadar yüce bir makam ve güzel bir makam olduğunu da beyan ediyor. Biraz buraları hızlı geçiyorum. Hiç olmazsa Hüsamettin Çelebi'ye kadar gelmeyi istiyorum ama bakalım Cenab-ı Hak nasip etsin. Şimdi öyle bahçelerdir ki bunlar, el ebraru fihi ye'kulune ve yeşrabune vel ahraru minhu yufrahune ve yatribun. Bakın, el ebraru ye'kulune ve yeşrabune. Ebrar olan zümre benim bu Mesnevi'de anlattığım şeyle gıdalanırlar. Dikkat buyurun. Çok lezzetli bir yer burası. Ebrar denilen taife bu Mesnevi'de anlattıklarımı yer içer. Gıdalarıdır. Ahrar olanlar da bununla eğlenir, zevk-i safa bulur diyor. Hürler. Ahrar, burada hürler manasına. Şimdi nedir bu? Çok çok zevkli bir yer. Çok güzel bir yer. Hatta mümkün olsa da sizler bir dahaki derse geldiğinizde şu Mutaffifin suresindeki mukarrebinle ebrar arasındaki farkı, onların o içeceklerine kadar yapılan tasviri şöyle bir okuyup gelseniz de zevkini tam alsanız. Hani mukarrebini anlatıyor, onların halini anlatıyor. Onların içtiklerinin tortusundan biraz ebrara kattık da diyor neler oldu neler falan. Ya, acayip tasvirler vardır Kur'an'da. Müthiş. Mutaffifin suresi. Samimi söylüyorum, şöyle güzel bir dingin vaktinizde okuyun. Kendinizi zapt edemeyeceksiniz. Öyle müthiş tarifler vardır. Nasıl bir bahtiyarlık Allah'a yakın olmak. Biz Allah'a yakın olmayı mahrumiyet zannederiz. Şeyde mealinden bile okuyabilirsiniz ama bendeniz hep ilk öncelikle Türkçe'ye çevrilmiş olan tefsirler içerisinde Elmalı Hamdi Yazır'ı Hoca Efendi'yi tercih ediyorum. Eski kitaplarda da biz mütalaa edip Arapça tefsirleri bakardık. Elmalı Hamdi Yazır hepsini güzel bir şekilde tasnif etmiş. Ama Mehmet Vehbi Efendi'nin Hulasetül Beyanı da çok güzeldir. O da ayrı bir tattır. Bazıları hatta o kadar tatlı bir eser ki Mehmet Vehbi Efendi yazmadı diyenler bile olmuş. Hulasetül Beyan. Ama kuvvetiniz kudretiniz yetiyorsa, eğer budamadan tercüme ettilerse İsmail Hakkı Burusevi'nin Ruhul Beyan'ını tavsiye ederim. Zaten oradan okursanız mest olursunuz. Acayip tabii. Nasıl insanlar ki anlamışlar bir de anlatmışlar. Acayip bir şey. İsmail Hakkı Burusevi'nin yaşadığı her güne 10 tane, 10 sayfa, 11 sayfa kitap düşüyor. Yaşadığı güne, yani doğumundan ölümüne hesap ediyorsun. Her gününe 10 sayfa kitap düşüyor. Acayip bir şey bu yani. Akılla izah edilecek bir şey değil. İmam-ı Gazali de öyle. İmam-ı Nevevi her yaşadığı güne 8 küraze, yanlış hatırlamıyorsam, sayfayla 40 sayfa yapar. Küraze ceylan derisi demek, tabaka. Demiş ki Allah ve Resulünün yolundan kıl kadar ayrılmamaya gayret ettim. Böyle olan bir insana bu kadar kerameti fazla görmeyin demiş. Rüyada. Yani Nasıl? Neyse girmeyelim oraya. Ebrar benim anlattıklarım da yerler içerler diyor. Gıdaları budur. Hürler de kim hürler? İşte sen ben. Yok canım bize denmiyor hür. Bize hür denmiyor. Sultanın biri İskenderiye Hazretlerine veya Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri olabilir. Geliyor, sohbetinde bulunuyor, hayran. Efendim diyor, bir hizmetimiz varsa emrinize amadeyiz. Hah diyor adam. Sen benim kölelerimin kölesisin. Sultana diyor. Sen benim kölelerimin kölesisin. Senin bana ne faydan dokunur diyor. Şimdi tabii bocalıyor ama bir şey de söyleyemiyor. Öyle diyor bakma, anlaşılmayacak bir şey yok diyor. Ben gadabı, kini, şehveti, buğzu, hasedi, hırsı hepsini ayaklar altıma aldım. Köleliklerinden kurtuldum. Sen bunların kölesisin. Kölelerimin kölesisin sen. Bana hizmetin dokunmaz senin diyor. Aciz bir adamsın. Hürlerin eğlencesidir. Bir insan, sondan başa doğru gidelim. Ama kaçmasına yazık olur. Yani yazık olur, kaçmasın. Hürlerin zevkidir. Nefse emmare kalıbından kurtulup da bu tenin ötesinde bir benliği bulanlar varsa benim okuduklarımdan acayip zevk alırlar diyor. Gönüllerini ferahlandırır. Onlar o hürriyete erdikleri için söylediklerimden öyle zevk alırlar, öyle zevk alırlar ki coşarlar, sema ederler, dönerler hatta, pervaz ederler. Yani kaplarına sığamazlar da bir yerde bir ritim çalıyor orada, dım tık dım tık dım tık. Sen şimdi gayri ihtiyar böyle yaparsın. Bizim çocuğa da şimdi cep telefonundan müzik açıyorum, böyle yapıyor. Orada çalıyor, sana ne oluyor? Ve ayağını böyle tempo yaparsın. El işte böyle. Niye? Oradaki ritim sendeki bir yansıması vardır. Bazen insan öyle bir duyuşla duyar ki Allah'ın hikmetini, esrar-ı ilahiyesinin zevkini, gayri ihtiyari her şeydeki dönüşü, bu kulakla değil de gönül kulağıyla işitince, ki ona sema denir, işitmek, kendisini kaptırır dönermiş. Sema'nın meselesini başka zaman anlatacağız. Fakat bir tane manası da bu. Diyor ki, beden kesafetinden, ten kaygısından, emmarenin kalıplarından, köleliğinden kurtulanlar, benim sözlerimle coşarlar da coşarlar. Mesnevi okudukça, onların eğlencesi budur. Ama Ebrar, Ebrar'ın kitapta tarifi var. Ebrar, benim anlattıklarımdan gıdalanır diyor. Yer içer. Gıdası budur. Ebrar, bir sahibi olanların, bir ki takvanın artık tamamen ruhta özümsenmesi gibi böyle efendim haline bir deniyor. Yani Allah'ın artık onu tamamen temizlemesi, çok temiz bir ahlaka sahip olan ve ameliyle devamlı imanının etrafında dönüp dolaşan salih kimselere bir sahibi deniyor. Bir. Çoğulu olunca buna Ebrar deniyor. Değil mi? Fakat Ebrar'ın bir tarifi var şimdi. Hürle Ebrar ilişkisi içerisinde. Ebrar da hürriyete kavuşmuş insandır. Hür zaten hür. Gözünüzde canlandırın şimdi. Çok önemli dediğim yer. Gözünüzde canlandırın. Senelerce veya belli bir zaman içerisinde, belli bir müddet içerisinde, hep köle olarak yaşamış, bir türlü kurtulamamış kişinin, bir anda özgürlüğüne kavuşma halini düşünün. Taşkınlık yapar. Değil mi? Böyle bir içi içine sığmaz, böyle bir coşkunluğu falan vardır. Günlük hayat öyle değildir ama. Günlük hayat hep coşkunlukla devam etmez. Hür hayatın kendisine yüklediği sorumluluklar da vardır. Ahrar denildiğinde henüz kölelikten kurtulmuş bu yolun başlangıcındaki adamı kastediyor burada. Bir manada. Onun için bir eğlencedir. Fakat Ebrar, hürriyetinin farkında olup da kendisinin gelişimini, tekamülünü devam ettiren olgun hürler var. Olgun hürler benimle gıdalanır diyor. Yoldaki merhaleleri Mesnevi'deki gösterdiğim merhalelere göre tayin eder diyor. Ha bak buradaki halime şöyle demiş. Buradaki halime böyle demiş. Gıdası Mesnevi'dir diyor. Rızıklanır oradan diyor. Ha bak şu müşkülümde şununla çözdüm der. Bu kitap öyle bir kitaptır diyor Hazreti. Şuradan hemen çok sevdiğim bir başka Fihi mafihte geçen sözü naklediyorum. Bazı konferanslarda, konuşmalarda da arz ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetinden çok misalleri vermiş Hazreti Cenab-ı Bir. Fihi mafihte acayip bir cümle söylüyor. Çok dikkat çekici. Zaten Cenab-ı Pir'in üslubunda da var bu. İslam kültürünün üslubunda da var. Şaşırtarak söyleme. La ilahe illallah. İlahlar yoktur. İlla Allah vardır. Size daha fazla tesir eder bu. Şimdi Hazreti Pir diyor ki bir sözünde, ilk duyduğumda, ilk okuduğumda bendeniz çok şaşırmıştım. Aynı üslupla söylüyor. Sahabe-i kiram Kur'an'ı okumazdı diyor. Cık, şaşırdım şimdi. Devamında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'i yerlerdi diyor. Nasıl biliyor musun diyor. Sen diyor ağzına ekmeği al, çiğne tükür. Al ekmeği, çiğne tükür. Çiğne tükür, bir fırın ekmeği tüketirsin diyor. Senin hatmin böyledir diyor. Ağzını alır, gebeler, amel etmezsin. Ama kaç tane ekmek yiyebilirsin diyor. Bir tane, iki tane, hadi üç olsun. Dört tamam yiyemezsin. Sahabe diyor Kur'an'ı yerdi diyor, rızık da onlar için. Hazreti Ömer 100 tane beytlik, 100-200 beytlik şiiri söyle, şiirin her beytine nazir olacak şekilde 200 beyti anında söyleyen bir zat. Hazreti Ömer. Yani böyle şey mi zannediyorsunuz? Acayip bir deha, zeka var. Bir duyduğunu ezberliyor bir kere de. Adam geliyor yanında bir şiir okuyor. Bitti mi diyor, bitti. Aynı beyitlerine cevap olacak şekilde, aynı vezinle şiir okuyor o da. O anda, mecliste. O zat diyor ki, 3 senede Sure-i Bakara'yı ezberledim. Diyor ki, sebebi budur. Onlar Kur'an'la gıdalanır diyor. Senin gibi ağzında gevelemez diyor. Şimdi diyor ki, el-ebraru derken, işin zevkini bilenler, hürriyetin farkında olanlar ve hürlere yol gösterenler var ya, benim mesnevimle gıdalanır diyor. Onlar için rızıktır mesnevi. Güzel miymiş? Hemen şurayı da bitirelim. Ondan sonra anlaşılan burada kalacak. Çünkü vakit de dar, yol da uzun. Ve huve kennili Mısra şerabun lisabirine ve hasetun alel kafirine ehli firavne vel kafirin kema kalallahu teala yudullu bihi ketira ve yehdi bihi ketira ve ma yudullu bihi illel fasıkîn. Sadakallahu lazim. Sen şimdi ya Mesnevi böyle böyle de niye Mesnevi birlikler halde şöyle şöyle olanlar da var, böyle böyle olanlar da var gibi içinden düşünüp durursun. Benim Mesnevim Nil gibidir diyor. Nil. Nil nehri gibidir. Nil nehri Musa'ya tabi olanlar için bir sığınak. Onlara bir yol, onlara bir merce oldu. Ama Firavun mizaçlı olanlara ise mezar oldu diyor. Onlar için kana dönüştü. Musa'ya tabi olanlar için suydu. Firavun ve onun ordusu mizaç olanlara veya onun gibi olanlara ise kandı. Şeyin güzelliğine bakın. Malum işte Mısır'dan çıkma emrini alıyorlar. 12 Nisan biliyorsunuz. Milattan önce 600 küsurlu yıllar mı? 400 küsurlu yıllar mı? 12 Nisan'da hala Yahudiler işte onu hamursuz bayramı olarak kutluyorlar. Hani o kadar acele geliyor ki emir, hamur bile mayalayamıyorlar. Mayasız hamurla falan şey yapıyorlar. Neyse geldiklerinde işte Nil'e geldiklerinde oraya şey oluyor. Hatta burada Tahir-ül Mevlevi Hazretleri alay ediyor. Efendim o mucize değildir. Yani Medcezir hadisesiydi. Tam sular çekildiğinde Musa geçti. Şimdi Medcezir'i sen milattan önce kaç sene evvelki Medcezir'e senin hakkın eriyor da orada yaşayan adam o kadar Medcezir'e hesap edemiyor mu? Hadi Medcezir olarak hesap et diyor Tahir-ül Mevlevi. Medcezir'in saatinde oraya peygamberini göndermesi yine bir mucize değil mi diyor. Cez olan yerde geçiyor da med olacak yerde Firavun'u oraya sevk ediyor. Neyse yani mucizeleri akli delil olarak göstermeye çalışırlar. Halbuki mucize adı üstünde aciz bırakan demek. Yani neyi zorlarlar ki? Ya öyle yapmamış, işte ayı ikiye bölmemiş, bir anda gitmemiş, yukarıya çıkmamış, rüyada görmüş, miracı da böyle anlatıyorlar. Ya zorlama kardeşim. Mucize adı üstünde, aklın maverasında, aklın ötesinde bir şey. Zaten akılla izah edebileceğim bir şey olsaydı adı mucize olmazdı. Ve huve kenîr-i mısr şerâbun is-sâbirîne ve hasetun alel-kâfirîn derken yine iki zümrenin kıyamete kadar devam edeceğine, muhakkak son güne kadar inanan ve inanmayan olacak. İşte inananları ve inanmayanları, iman edenleri etmeyenleri, müşrikleri müminleri, ebrarı ahrarı, her seviyedeki insanı gerek burhanıyla, gerek burhanı gösteren burhanın sahibi Allah cihetinden, gerekse kulluk hareket noktasından, bu iki ayrı noktayı ama hepsini ifade eden, Kur'an ve sünneti de içine alan, Kur'an ve sünnetin tefsiri olan bu kitaba mesnevi, ikili denir. İşte bu mesnevide sen bu ikilikleri bulursun. Hangisini tercih ediyorsan bana şimdiden o nazarla bak der gibi Hazreti Pir bir destur veriyor. Mesnevi'yi okutup sapıtanlar olduğunu görürsen telaş etme diyor. Bu Nil gibidir. Firavun'u boğdu Nil. Mesnevi'yi okuyup hidayete erene de taaccüp etme. Nil. Tevrat mı? Musa mı? Nil. Musa'ya ferahlık veren bir zemin. Su kadar değeri yok mu bunun? Bu bir ağabey hayattır. Ebrarın yiyeceği içeceğidir. Hürlerin de eğlencesidir. Derken kendini hür zanneden biganelere de işaret var ama onun şerhi buraya şimdi girmez. Bu vakte de sığmaz. Velhasılı kelam, Cenab-ı Pir birinci cilde ve ondan sonraki beyitlere bir giriş yapıyor. Bugün ancak tanışmak, Mesnevi Mevlana'nın hikmetlerini konuşmak üzere burada toplanmış olduk. Mesnevi'ye de başlamış olduk. Hani bu sohbeti dinledikten sonra tekrar olur ha, belki hoşunuza gitmiştir, belki feyiz Allah'a bahşetmiştir. O feyiz Allah'tandır. Bizde alakası yoktur. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın feyzini murad ederek buraya geldiği zaman onun sahibi Allah'tır. Buraya siz kimi çıkartırsanız çıkartın, o alacağını alır. Haddim olmayarak bir şey arz edeyim. Hususi alaka tabii, muhabbetiniz, onların hepsi güzel şeylerdir ama fevkalade fakiri üzüyor ve rahatsız ediyor. Sadece anlattığım mevzuata yoğunluk olur. Anlattığımız müfredata, konulara ağırlıkla efendim görüşünüzü, nazarınızı teksif ederseniz bendenizi çok daha memnun etmiş olursunuz. Öteki türlü sanki anlattıklarım bana aitmiş gibi bir hürmet, bir efendim farklı bir hususi alaka gördüğümde en azından üzerimde hakkı bulunanlardan utanıyorum. Yani Cenab-ı Hak'tan zaten hayal ederim de üzerimde hakkı bulunan ebrar denilen meclislerine eriştiğim zatların ruhlarından hayal ediyorum ve utanıyorum. Bu şekilde bir muamele şahsıma şey görülmesin lütfen. Reva görülmesin. Çünkü eziyet oluyor. Anlattığım hususlar üzerine inşallah yoğunlaşın. Dersi burada nihayete erdirelim. Önümüzdeki ders Dibace-i Mesnevi'nin inşallah tamamı ilk bölümde bitecek. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra Bişnev diyeceğiz. Mesnevi şerhlerinde inne necmest ve nemlest ve evet Farsça olduğu için adet öyle Mesnevi derslerinin sonunda söylenilmiş. U nehab vahyi hak Allahu alem veya vallahu alem bis savab. Bunlar ne remildir, ne faldır, ne büyücülüktür. Bu anlatılanlar kahinlere ait sözler değildir. Bunlar Allah'ın ilhamıyla söylenmiş olan sözlerdir. Ve bu sözün böyle olduğu ve bu sözlerden ne kastedilmek istendiği, murad-ı hak ancak Allah'ın en iyi bildiği şeydir. En doğrusunu Allah bilir. Şeklinde mesnevi sohbetlerinin sonunda dua yapmak veya bu sözü söylemek adettendir. Bunu da zikretmiş olalım. Efendim çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek affolsun. Sabırla muhabbetle dinlediğiniz için Cenab-ı Hak razı olsun. Görüşmek üzere.